Hanımlar beyler selam, hoş geldiniz. Bu bölüm genel bir toparlama bölümü olacak. Yine uzun bir ara verdik. Böyle ara ara aralar veriyorum. Neden ara veriyorum? İçimden gelmiyor çünkü podcast yapmak. Neden içimden gelmiyor? Bunun aslında belirli bir sebebi yok. Yani siz kitap okumak neden içimden gelmiyor da ya da dışarıya çıkmak neden içimden gelmiyor diye kendinize nasıl sormuyorsanız bana da sormayın lütfen. Neden podcast yapmak içinden gelmedi diye sormayın bana. Çünkü gelmedi yani. Genel bir toparlama yapacağım. Bu zamana kadar yaşanılan böyle fena filan fena şeylerden. Genel bir toparlama yapacağım. Notlarımı da aldım. Yani bu podcast'te nelerden bahsedeyim diye. Yani gece seansı bölümü kadar böyle 1 saat 45 dakikalık bir bölüm olmayacak. Ama diğer bölümler gibi 8 dakikalık bölüm olacağını da pek sanmıyorum. Çünkü konular yoğun. Umarım dilime kuvvet verir Allah ve ben de konuşurum. Şimdi ufak bir not daha alıp başlıyorum. Bir saniye. Evet. İlk konumuz. Dün yaşanan bir olay. Gebze'de yaşandı bu olay. Haber kanalları birkaç tane haber kanalı paylaştı. Onun dışında sanmıyorum ana haber bültenlerine düştüğünü. Ama ben bugünün gündemini ona alıyorum yani. Dün Hatta dünün gündemine bile girebilirdi. Ama dün ben yapmamıştım bu yayını. Bugünün gündemini aldım o yüzden. Daha önce de yaşanılan olaylardı. Yaşanacağı açık olan olaylardan birisiydi bu. Neydi bu? Gebze'de bir tane avukat haciz yapmaya gidiyor bir eve. Ve ev borçlu avukatı çekip silahını vuruyor avukatı. Buradan bağlayacağım nokta şu. Gerçi bağlanacak herhangi bir nokta yok. Bu olayın kendisi zaten büyük bir sıkıntı. Ama ben buradan şunu değerlendirmek, şunu öğretmek istiyorum halkımıza. Arkadaşlar, avukat hiçbir şeyin tarafı değildir. Avukat sizin hasmınız değildir. Avukat sizin psikoloğunuz da değildir. Yani Twitter'da birçok avukatı takip ediyorum ben. Çünkü hedefim de avukatlık olduğu için avukatlar neler yaşıyor, neler konuşuyorlar diye onları takip ediyorum ben Twitter'dan ve çoğusu şu isyanı ediyor yani. Kardeşim, avukat hiçbir şekilde bir şeyin tarafı değildir. Avukat paralı hırsız değil. Yani paralı asker değildir. Çantalı hırsız değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorlar insanlara. O adam da mesela, o adam, o avukatı vurup öldüren adam da CMK'dan avukat atanacak ve onun da savunma hakkı olduğu için bir tane avukat çıkıp onu da müdafaa edecek. Çünkü herkesin savunma hakkı vardır. Avukatlar herhangi bir şeyin tarafı değildir. Avukat, ya avukat gibi konuşacağım ama şunu söylemek istiyorum sizlere. Yani avukat mahkemede müvekkilini savunur. Ama müvekkili aracılığıyla hukukun üstünlüğünü savunur. Adaleti savunur. Adaletin yerine gelmesini savunur. Adil yargılanma hakkını savunur. Savunma hakkını savunur yeri geldiğinde. İşte boşanma avukatları mesela anlatıyorlar. Bir eş 10 yıllık evlilik mesela. 10 yıllık evliliğin başında aşkla evlenmişler. Bayağı birbirlerini severek evlenmişler. Ama en sonunda bayağı böyle kanlı bıçaklı hale gelmişler. Evde birbirine küfürler falan ediyorlar. Bu kadın ya da adam geliyor avukatın yanına. Sanki psikoloğa gitmiş gibi başlıyor doğumundan itibaren anlatmaya. Sanki Charles Dickens romanı. Sanki Orhan Pamuk dinliyorsun yani. O şekilde. Onlar anlatıyorlar tabii. Benim bildiğim ben onların yalancısıyım. Kızacaksınız onlara kızın. Ama bizim ülkemizde avukata şu şekilde bakılıyor. Avukat yalancıdır. Avukat hırsızdır. Avukat dolandırıcıdır. Kardeşim senin suçunun da, borcunun da, boşanmanın da, sevginin de, aşkının da sebebi avukat değildir. Boşanmanın da sebebi avukat değildir. Yani mesela bir kadın boşanma davası açıyor kocasına. Kocası kadına diyor ki avukat yüzünden. Avukat yüzünden boşanıyorsun sen benimle. Kardeşim alakası bile yok. Sen kadına kötü davranmışsın. Kadın da boşanmak istiyor. Ama 10 yıl önceki böyle düğün videolarına falan bakıyorsun. Herkes o kadar mutlu ki. Herkes o kadar mutlu ki. O zaman hiçbir sorun yoktu ama. 10 yıl sonra avukatın kapısına geldiğinde avukata diyorsun ki donuna kadar alalım avukat bey ya da hanım. Nerede kaldı o aşk? İşte aşkının sebebi avukat olmadığı gibi boşanmanın da sebebi avukat olamaz. Bu konuyu 5 dakikada kapattık. Şimdi başka bir konumuz liselerin sınavları ne olacak? Yapılacak mı? Bugün de bilim kurulu toplanıyor. Bilim kurulundan da Fahrettin Koca'ya bağlayacağım. Liselerin sınavı yapılacak mı? Yapılıyor aslında bakarsanız ilk sınavlar. Yani geçen sene yapılamayan sınavlar bu sene yapılıyor Mart ayında. Hatta belki bugün bitmiştir bilemiyorum. Onun ardından da Mart sonu Nisan başı gibi ikinci sınavlar yapılacak. Öyle söylendi. Bizlere de öyle söylendi. Çoğu kişiye de öyle söylendi. Ama bugün bilim kurulu toplanıyor ki bilim kurulundan herhangi bir karar çıktığını ben asla görmedim. Tek karar merkezi var, o da Tayyip Erdoğan. Bugün sadece konular toplanır falan filan işte yani. Liselerin sınavları yapılacak mı arkadaşlar? Liselerin sınavları bence yapılmayacak. Yapılması için yani nasıl söyleyeyim? Eğitim bunların umurunda değil. Yani eğitim hükümetin umurunda değil. Hükümet şu anda halkı birazcık yavaşlatmaya çalışıyor. Salgın yönetimi bile umurunda değil devletin. Ya devletle hükümet ayrı şeyler değil artık. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Geçmiş senelerde birkaç kişi diyordu ailemizin içinde de devletle hükümeti ay karıştırmayacaksın birbirine. E ne oldu? Ne oldu yani? Ne hale geldi şu anda? Devlet de hükümettir arkadaşlar. Hele ki hükümet AKP hükümeti ise devlet de AKP devletidir. Devletin içindeki her merkez, her kurum, her kişi, devletin içerisinde çalışan her kişi AK Parti'ye çalışıyordur. Bunu çok net bilin. Liselerin sınavları bana kalırsa yapılmayacak ama belli olmuyor bu karar merkezlerinin neler yapacağı, ne karar çıkartacağı belli olmuyor. Bakalım bugün bilim kurulundan sonra yazılı açıklama yayınlanacak. Yani sözlü açıklama da yayınlanmayacakmış. Yani neden? Çünkü Fahrettin Koca korkuyor. 19 gün önce Ünsal Ünlü özellikle üstüne basa basa söyledi. 19 gün önce sen bir cenazeye katıldın diye özür diledi. Ya yani özür diledi. Fahrettin Koca cenazeye katıldı diye ben böyle bir şey olacağını öngöremedim dedi. E dün daha dün sen katıldın cenazeye Sayın Süleyman Soylu'nun annesi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun. Onun cenazesine katıldın. Ha, ama gizli gizli katılmış. Hiçbir haber kanalı da dikkat ederseniz geçmedi. Ne Anadolu Ajansı, ne Doğan Haber Ajansı, ne İhlas Haber Ajansı. Hiçbirisi geçmedi bu haberi. Ben bir günde gördüm. Bir gün gazetesinde gördüm. Yani o mezar kazılma fotoğrafı çekilmemiş olsaydı Fahrettin Koca'nın orada varlığından bile haberdar olmayacaktık. İşte gazeteciliğin geldiği duruma bakın. Oradaki Anadolu Ajansı muhabirleri, Doğan Haber Ajansı muhabirleri, İhlas Haber Ajansı muhabirleri fark etmediler mi Fahrettin Koca'nın orada olduğunu? Tabii ki fark ettiler. Tabii ki fark ettiler. Ama demek ki başka şeyler de fark ettiler. Mesela her an duvarların kırılıp içeriye devletin girebileceğini fark ettiler. Mesela Arnavutköy'de bir tane adamı kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesiyorlar. Doğuma yetişiyormuş adam. Ceza kesiyorlar polisler. Devletin gücüne bakın ki polisler ceza kesiyorlar. Ardından ceza kesilen adam da diyor ki işte böyle devletin de diye başlıyor, devamını getirmiyor. Ama önce tartaklanıp sonra da tutuklanmış bu adam. Küfür başlangıcı suçundan. Ne bu, suça teşebbüs mü yani? Ya işe bakın, yeni yeni suçlar çıkıyor. Hani yeni yeni kelimeler türüyordu ya, işte lebaleptir ya da başka bir şeydir. Yeni yeni kelimeler çıkartıyorlar gündeme ya. Bu da öyle bir şey herhalde. Yeni suç. Küfre teşebbüs suçu. Yani dikkat edin. Sadece küfre etmeniz de gerekmiyor. Küfre başlangıç yapın, gerisini devlet getirir. Devletimiz süper zeka. Her türlü aklınızı bile okuyabilir yani. Sen küfretçiye benziyorsun. Gel bakayım gel. Gel geç içeri. Bunun gibi mi yani? Anlamıyorum. Neyse. Bir sonraki konumuz AK Parti kongreleri. Bugün yanlış hatırlamıyorsam MHP kongresi de yapılacaktı. Bugün müydü, yarın mıydı hatırlamıyorum. MHP kongresi de yapılacaktı. Yapın. Yapın. Yani kongre yapıp kendi oylarını azaltan yegane partiler bunlar olabilir. Yani ya buna ne söyleyeceğimi ben açıkçası bilemiyorum. Ya kısıtlamayı sen koyuyorsun, sen ihlal ediyorsun kardeşim. Ha bu arada yani Tayyip Erdoğan da övünüyor oradaki kalabalıktan. Lebalep kalabalıktan övünüyor. 14 bin kişi topladık diye övünüyor. Ankara'nın en büyük stadyumlarından birisini toplamışlar 14 bin kişiyi. Ama barolar 300 kişiyle seçim yapacakmış. Canlı canlı İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat sayısına bakıyorum şu anda. Bir saniye rica ediyorum. İstanbul Barosu avukat sayısı. Barosu avukat sayısı. Evet. Bakalım. İstanbul Barosu'nda 23 bin erkek, 22 bin de kadın avukat bulunuyormuş. 2019 sayımına göre. Ya 300 kişi nerede? Yani bak 46 bin tane avukat var İstanbul Barosu'nda. 46 bin avukat. Nasıl yapacak bu insanlar seçimlerini? Hı? Bu demokrasi mi yani? Türkiye Barolar Birliği seçimini nasıl yapacak? Ama zaten amaçları yaptırmamak ya. Zaten amaçları yaptırmamak. Ama şu da çok ilginç. İstanbul Barosu Sayın Başkanı, Sayın İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da bu avukatlar bu baro seçimlerinin yasaklama duyurusundan itibaren duyurusundan sonra çıkıp itiraz ettiler. Eylem yaptı avukatlar, İstanbul Barosu avukatları ve başka illerde de yaptı avukatlar. Ama Mehmet Durakoğlu, Sayın Mehmet Durakoğlu kahvaltı yaptı. Gülerek kahvaltı yaptı. Evet. Metin Feyzoğlu'nun sesi çıkıyor mu? Tabii ki çıkmıyor. Yani işte bir iki tane üzüntü mesajı yayınlandı o öldürülen avukattan sonra. Birkaç tane üzüntü mesajı yayınlandı. Falan filan o kadar. Ya bunların fazlasını bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. İstiyor muyuz? İstiyoruz tabii ki. İşte. Ha, halkın gündemi başka. Halkın gündemi ne biliyor musunuz? Halkın boğazından ekmek geçmiyor. Halkın boğazından ekmek geçmiyor. Halkın gündemi bu. Halkın gündemi açlık. Halkın gündemi pahalılık. Halkın gündemi anlamımız değil. Ama siyasetçiler bunun hiçbir şekilde farkında değil. Siyasetçiler rahat rahat andımızdan bahsediyorlar hala. Ya bakın AK Parti'nin bu gündemi böyle değiştirdiği o kadar belli ki yani. O kadar belli ki. Ve muhalefet de bunun peşine böyle paşa başa koşuyor ya. Yani üzülüyorum gerçekten, bu kadar kötü muhalefete sahip olduğumuz için üzülüyorum. Hele Faik Öztrak, kendisi memur. Halkın para kazanmak için neler çektiğinden habersiz. Daima devletten para almış bir adam. Bu adam sözcü olabilir mi? Hı? Bu adam ekonomi programı yazabilir mi? Keza Kemal Kılıçdaroğlu. Sürekli devletten para almış adam. Memur. Bu adam halkın sorunlarına çözüm bulabilir mi? Bulamıyor haliyle. Bulamıyor. Mesela nasıl bulamıyor? Geçen günlerde bir tane açıklama yaptı. Ben onu ironi sandım. Her muhtarlığa bir tane özel kalem atansa işsizlik kalmaz. Ben bu açıklamayı ironi sandım. Bu kadar zekice bir açıklama yapacağını sanmadım. Ama yapmış. Gerçekten söylemiş bunu. Çözüm bu kadar basit demiş. Para kazanmanın ne kadar nedenli zor bir şey olduğunun farkında olmayan bir adam işte Kemal Kılıçdaroğlu da. Siyaseti yapıyor mu? Yapıyor. Ama çözümü var mı? Yok. Ha, siyaseti de yapamıyor neredeyse. Doğru düzgün yapamıyor yani. Kanaatimce yapamıyor. Çünkü AK Parti böyle kongreler yaparsa biz de böyle kongreler yaparız deyip kendi kongresini yapmalıydı. Yani yapacağını söylemeliydi en azından. Yapmayacaksa bile. Bakalım senin yapmana izin veriyorlar mıydı? Bir anda yasak gelirdi. Özür dilerim, o kadar ses geldiyse masaya vurdum. Bir anda yasak gelirdi bütün siyasi parti kongrelerine. Harekete geçmeyi öğrenmeniz lazım. Önce siz harekete geçeceksiniz ki rakibinizi de harekete geçmek zorunda bırakın. Ha, başka bir konu da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde bir açıklama yaptı. O da dedi ki 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz. Ya Sayın Erdoğan, farkında değilsiniz belki ama biz ölüyoruz. Bu virüsten dolayı ölüyoruz biz. Yani Cumhurbaşkanı olduğunuz ülke hariç oraya buraya yardım saçıyorsunuz ve büyük devlet olduğunuzu sanıyorsunuz. Ama bu şekilde büyük devlet olunmuyor. Nasıl olduğunu biliyor musunuz? İsrail gibi nüfusunun %100'ünü aşılarsan büyük devlet olabilirsin. Racon keser gibi açıklama yaparak da büyük devlet olamazsın. Biden'dan bir telefon gelir, ondan sonra oturursun yerine. Ya anlıyoruz, bizi aptal yerine koyuyorsunuz ama bari kendinizi aptal yerine koyup küçük düşürmeyin. Çünkü komik duruyorsunuz artık yani. Bugün Meral Akşener konuşma yapıyordu. Belki hala da yapıyordur, bilemiyorum. Şöyle bir bakacağım. Meral Akşener'in yaptığı iki tane açıklama var. Önemli satır başları. Diyor ki, Sayın Erdoğan, damadın da her ay paket açıklıyordu. Sonra kendisi de paket oldu. Bu açıklamalardan sonra ben şuna inanmaya başladım. İnşallah gerçek olmaz ama Meral Akşener geleceğin Devlet Bahçeli'si olacak gibi. Çünkü paketlemek falan yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor yani. Geleceğin MHP'si, İyi Parti. Çünkü bugün yani grup toplantısında bir tane kızı çıkartıp alnımız okuttular. Geleceğin MHP'si bu İyi Parti. İnşallah olmaz. İnşallah yanılırım. İnşallah yanılırım. Ama olacak gibi duruyor. Bakacağız artık. Artık bakacağız yani. Andımız konusunda da ufaktan girmek istiyorum şimdi. Andımız kaldırıldı. Kaldırılması doğru muydu? Kesinlikle doğruydu. Şimdi oradaki Türklüğü bir ırk ifadesi olarak değil, bir topluluk ifadesi olarak kullanmışsınız. Öyle kullanıldığını söylüyorlar. Savunanlar. Ben andımız kararını destekliyorum. Andımızın kaldırılmasını destekliyorum. Çünkü etrafımdaki çoğu kişi Kürt. Birkaç kişi Arnavut. Hatta kendi ailemde bile Arnavut var. Yani bu ülke Türkiye artık yani çok uluslu bir ülke. Ve bu ırkların diyeceğim, bu ulusların tek bir laf altında toplanması bence yanlış. Yani Türküm lafının altında toplanması yanlış. Özellikle de çocukluktan itibaren. Yani hadi Türküm kelimesini geçelim oradan. Orada diyor ki İşte varlığım Türk milletine armağan olsun. Yani canım feda olsun diyor andımızda. Küçücük çocuğun böyle bir şey söylemesi bana çok yanlış geliyor. Her küçücük çocuk bunun anlamını anlar mı? Bu ne anlama geliyordur diye anlar mı? Anlamayacaktır. Ama yine de çocukları küçüklükten itibaren böyle Nazi Almanyası'nın birer neferiymiş gibi yetiştirmek bana yanlış geliyor. Evet, son olarak da bir kitap önerisiyle kapatalım. Artık umarım bu podcastlere sürekli devam edeceğim. Her gün yapamasam da haftada birkaç gün yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Bu podcast, bu bölümde dördüncü sezonun ilk bölümü olsun. Dördüncü sezonda yepyeni formatlarla, yani yepyeni format dediğim yine açacağım, bar bar konuşacağım ya. Ama eski formatları kaldırma durumundan yepyeni bir sezon diyorum. Eski formatların hepsi kalkacak. Ocakbaşı hariç diye düşünüyorum. Ocakbaşı hariç hepsi kalkacak. Ve bakacağız neler olacak, neler olmayacak, neler bitecek, neler hallolacak. Şimdi Araba Sevdası romanına geçelim. Araba Sevdası birçoğunuzun edebiyat dersinden bildiği ilk Türk realist roman olarak geçer. Realist ne demektir? Gerçek hayattan esinlenerek yazılmış bir roman. Peki Araba Sevdası'nda neler anlatıyor Recaizade Mahmut Ekrem? Araba Sevdası'nda Mahmut Ekrem yanlış batılılaşmayı, fazla batılılaşmayı anlatıyor. Yani mesela Batı özentisi bir Bihruz Bey var romanın ana karakteri. Bihruz Bey sürekli Fransızca konuşur. Atalardan gelen mal varlığının çoğunu eğlenceye, kumara, alkole, özellikle arabaya, at arabalarına harcayan Batı özentisi, ara ara Fransızca konuşan, Fransızca dersler alan, Türk kültürünü pek sevmeyen ve sürekli Türk kültürünü yeren bir kişidir Bihruz Bey. Recaizade Mahmut Ekrem de böyle alaycı bir dille çok güzel bir şekilde alay ediyor. Bu yanlış batılılaşanlar yanlış batılılaşanlar ile çok güzel bir alay ediyor burada. Uzun uzun konuşmayacağım. Bir ön tanıtım yapacağım. Eminim edebiyat öğretmeniniz bu kitabı anlatmıştır sizlere. Yani nasıl bir şey olduğunu anlatmıştır. Hatta belki bir kuble okumuşsunuzdur bile. Ama benim tavsiyem bütün kitabı alıp okumanız. Özellikle de hangi yayın bu? Koridor Yayınları'ndan çıkan halini almanızı tavsiye ederim. Gayet güzel açıklamalar var. Gayet güzel açıklamalarla yazılmış. Çünkü birçok Fransızca kelime var. Birçok Osmanlıca kelime var. Onlara bakabilirsiniz demek istiyorum. Gayet güzel anlaşılır bir şekilde yazılmış. Sadeleştirilmiş hali. Sadeleştirilmiş hali değil bu. Çoğu açıklama dipnot şeklinde yazılmış. O biraz okumayı yavaşlatıyor. Ama o kadar da büyük bir sorun olmuyor. Yani kelime de ağırcanız gelişir. O yönden bakın. Ceyda Yüksel yayını hazırlamış. Recaizade Mahmut Ekrem zaten muhteşem yazmış. Yani muhteşem denilebilir mi? Bugünkü edebiyatla karşılaştırıldığında, yani modern edebiyatla karşılaştırıldığında mükemmel değil. Ama mükemmele yakın olduğu kesinlikle açık. İlk realist romandır Türk edebiyatında. İşte alaycı bir dille yazılmış, işte esprili bir dille yazılmış. Gayet de güzel, akıcı bir romandır. İşte o dediğim dipnotlar birazcık okumayı yavaşlatsa da çok sıkıntı yaratmıyor. Onun haricinde gayet güzel bir kitaptır. Sizlere de tavsiye ederim Araba Sevdası romanını. Dediğim gibi bu bölüm 4. sezonun ilk bölümü olsun. 4 sezon yaptık. Neredeyse 1 yıl olacak. 1. yılı özeldi. Bir şeyler düşüneyim mi, düşünmeyeyim. Normal devam edelim rutinden. Kendinize çok çok iyi bakın şimdilik. Bir sonraki bölümde, bir sonraki programda, yeni sezon, 4. sezonumuzda da görüşmek üzere. Bay bay.